Ayrım 23.
Aklınıza gelen biri var mı? Hiçbir isim bilmiyorum. Ben güçlü, dürüst, açık fikirli birini istiyorum. Sizde böyleleri var, bunu biliyorum. Nasıl biri olduğunu gözümün önüne getirir gibiyim. Zarif, temiz, dik duran, dürüst bakan, doğru sözlü. Tanımı Baskerville'in tanımıydı. İran hükümetinin Washington'daki elçiliğine 25 Aralık 1910 Pazar günü gönderdiği telgraf şöyleydi. Parlamentonun onayına sunulacak, başlangıçta 3 yıllık bir sözleşme ile hazinedar olarak çalışacak, dürüst bir Amerikalı uzman istihdam etmek üzere Dışişleri Bakanı'ndan sizi derhal Amerikan mali çevreleriyle temas ettirmesini isteyiniz. Devletin gelir kaynaklarını, gelir ve giderleri düzenlemekten sorumlu olacak ve kendisine bir muhasebe uzmanıyla taşrada vergi tahsilini denetleyecek bir müfettiş yardımcı olarak verilecektir. Tahran'daki Amerika Birleşik Devletleri elçisi Amerikan Dışişleri Bakanı'nın onayını bildirdi. Kendisiyle doğrudan ilişki kurun, aracı sokmaktan çekinin. Bu metni olduğu gibi kendisine iletin ve tavsiyeleri doğrultusunda hareket edin. Bunu izleyen 2 Şubat günü meclis Amerikalı uzmanların atanmalarını ezici çoğunlukla ve alkış yağmuru altında kabul etti. Birkaç gün sonra tasarıyı meclise sunan Maliye Bakanı sokağın ortasında iki Gürcü tarafından vuruldu. Aynı akşam Rus elçiliğinin çevirmeni İran Dışişleri Bakanlığı'na giderek Çar'ın tebaası olan katillerin derhal kendisine teslim edilmelerini istedi. Tahran'da herkes bu eylemin parlamento oylamasına yanıt olduğunu anlamıştı. Resmi makamlar güçlü komşularıyla arayı bozmamak için istekleri kabul ettiler. Katiller elçiliğe götürüldü. Sonra da sınıra. Sınırı geçer geçmez serbest bırakıldılar. Çarşı protesto anlamında kepenk kapattı. Ademoğulları Rus mallarının boykot edilmesi çağrısında bulundu. Hatta ülkede sayıları hiç de az olmayan Gürcülere karşı misillemeler oldu. Bununla birlikte hükümet sabır gösterilmesini istiyordu. Gerçek reformlar yakında başlayacak, uzmanlar gelecek, hazine dolacak, borçlar ödenecek, vesayet kalkacak, okullar ve hastaneler yapılacak, modern bir ordu kurulacak, Çar'ın ordusu Tebriz'den kovulacak, savurduğu tehdit yok olacak diyorlardı. İran'ın beklediği mucizeydi. Gerçekten de mucizeler olacaktı. İlk mucizeyi Fazıl haber verdi. Fısıldayarak konuşuyordu ama sevinçliydi. Bak ona, sana Baskerville benzeyecek dememiş miydim? O dediği Morgan Schuster'di. İran'ın yeni genel hazinedarı bize doğru geliyordu. Onu Kazvin yolunda karşılamaya gitmiştik. Yanındakilerle birlikte cılız atların çektiği kırık dökük posta arabasıyla gelmişti. Ne kadar da Howard'a benziyordu. Aynı gözler, aynı burun, belki daha yuvarlakça ama aynı yüz, aynı saç rengi, aynı saç çizgisi, aynı tokalaşma, nazik ama fethedici. Ona gözlerimizi dikmiş olmamızdan rahatsız olmuş olmalıydı ama bunu belli etmezdi. Gerçi yabancı bir ülkeye bu denli olağan dışı koşullarla gelince merakları üzerine çekmeyi beklemiş olmalıydı. Burada bulunduğu sürece incelenecek, izlenecek, araştırılacaktı doğal olarak. Bazen kötü niyetle. Her hareketi, her davranışı anlatılacak, yorumlanacak, övülecek ya da yerilecekti. Gelişinden bir hafta sonra ilk kriz patlak verdi. Amerikalılara Tanrı'nın günü hoş geldiniz demeye gelen yüzlerce kişi arasından bazıları Schuster'e İngiliz ve Rus elçiliklerini ziyaret etmeyi düşünüp düşünmediğini sorup duruyordu. Yanıt belirsizdi. Ama sorular giderek sıklaşıyor ve söylentiler çarşıda tartışmalara yol açacak kadar artıyordu. Amerikalı elçiliklere nezaket ziyareti yapmalı mıydı yoksa yapmamalı mı? Elçilikler hakarete uğradıklarını ima ediyorlardı, hava gerginleşiyordu. Fazıl, Schuster'in gelmesinde oynadığı rolden ötürü bu diplomatik gerginlikten son derece rahatsızdı. İşin tümüyle bozulması tehlikesi vardı. Benim araya girmemi istedi. Böylece Atabek Sarayı'nda oturan vatandaşımı ziyarete gittim. Beyaz mermer, 30 kocaman odalı, bir kısmı Doğu, diğer kısmı Avrupa stilinde döşenmiş, halıların ve sanat eserlerinin ağırlığı altında adeta eğilmiş bir yapıydı. İçinde akarsuların, yapay göllerin bulunduğu muazzam bir bahçenin ortasındaydı. Kentin gürültüsünü bastıran kuş ve Ağustos böceği cıvıltılarıyla tam bir İran cennetiydi. Tahran'ın en güzel ikametgahıydı. Eskiden başbakanlardan birine aitken, anayasacı zengin bir tüccara satılmış ve o da sarayını Amerikalı'nın emrine vermişti. Schuster beni kapının eşiğinde karşıladı. Yol yorgunluğu gitmişti ve adam akıllı genç görünüyordu. 34 yaşındaydı ama göstermiyordu. Bense Washington'un dazlak kafalı, kelli felli bürokratlarından birinin geleceğini sanmıştım. Size şu elçilik işinden söz etmeye geldim. Siz de mi? Eğlenmiş görünüyordu. Bu protokol işinin ne denli büyüdüğünün farkında mısınız bilmiyorum. Unutmayın, entrikalar diyarında bulunuyorsunuz. Entrikalardan benim kadar hoşlanan olmasın? Güldü. Sonra birden görevinin gerektirdiği ciddiyete büründü. Bay Lesage, dedi. İş sadece protokol işi değil, ilke işi. Bu görevi kabul etmeden önce bu ülkeye gelmiş olan pek çok yabancı uzman hakkında bilgi edindim. Bazılarının ne yeteneği ne iyi niyeti eksikti. Ama hepsi başarısız oldu. Niye biliyor musunuz? Çünkü beni bugün davet ettikleri tuzağa düştüler. Ben İran parlamentosu tarafından İran genel hazinedarlığına atandım. Gelişimden şaha, naibe, hükümete haber vermem doğaldır. Amerikalı olduğum için Mr. Russell'ı ziyaret etmem de doğaldır. Ama Ruslara, İngilizlere, Belçikalılara ya da Avusturyalılara ne diye nezaket ziyaretinde bulunayım? Bakın ne diyeceğim. Amerikalılardan bunca şey bekleyen İran halkına, tüm baskılara karşın bizi işe alan parlamentoya, Morgan Schuster'in diğer yabancılar gibi bir yabancı, bir Frank olduğum gösterilmek isteniyor. Daha ilk ziyaretimi yapar yapmaz davetlerin ardı arkası kesilmeyecektir. Diplomatlar kibar insanlardır. Bildiğim dilleri bilirler, bildiğim kağıt oyunlarını oynarlar. Burada mutlu yaşayabilirim Bay Lesage. Bridge, çay partileri, tenis, ata binme, maskeli balo, keyfime diyecek olmaz. 3 yıl sonra ülkeme döndüğümde zengin ve sağlıklı biri olarak dönerim. Ama ben buraya bunun için gelmedim ki. Neredeyse bağırıyordu. Görünmeyen bir el, belki de eşini eli kapıyı kapattı. Bunu fark etmedi bile. Devamla. Çok belirgin bir görevle geldim, dedi. İran'ın maliyesini çağdaşlaştırmak. Bu insanlar bizim kurumlarımıza ve işleri yönetiş biçimimize inandıkları için bizi çağırdılar. Onları düş kırıklığına uğratmaya hakkım yok, onları aldatmaya da. Ben bir Hristiyan topluluğundan geliyorum Bay Lesage ve bunun benim için bir anlamı var. İranlılar bugün Hristiyan uluslara hangi gözle bakıyorlar? Pek Hristiyan İngiltere petrolüne el koyuyor, pek Hristiyan Rusya orman kanunu kuralları doğrultusunda dişlerini gösteriyor. Bugüne kadar ilişki kurdukları Hristiyanlar kimler? Kurnazlar, küstahlar, tanrısızlar, kazaklar hakkımızda ne düşünsünler istiyorsunuz? Birlikte nasıl bir dünyada yaşayacağız? Bizim kölelerimiz ya da düşmanlarımız olmaktan başka onlara önereceğimiz bir şey yok mu? Bizimle ortak, bizimle eşit olamazlar mı? Neyse ki aralarından birkaçı bize inanmaya devam ediyor ama Avrupalıyı canavara benzeten binlerce kişiyi nasıl susturacaklar? Yarının İran'ı neye benzeyecek? Bu bizim davranışımıza, bizim vereceğimiz örneğe bağlı. Baskerville'in fedakarlıkları diğerlerinin canavarlıklarını unutturdu. Ona büyük saygım var. Ama emin olun ölmeye hiç niyetim yok. Sadece dürüst olmaya çalışıyorum. İran'a bir Amerikan şirketine hizmet eder gibi hizmet edeceğim, onu soymayacağım, sağlığına kavuşmasına, refaha kavuşmasına çalışacağım. Yönetime saygım olacak ama el öpmeyeceğim, eğilip bükülmeyeceğim. Gözyaşlarımı tutamadım aptallar gibi. Schuster sustu. Bana kuşku ve şaşkınlıkla bakıyordu. Sizi bilmeden incittimse lütfen affedin. Ayağa kalkıp elimi uzattım. Beni incitmediniz Bay Schuster, sadece beni alt üst ettiniz. Sözlerinizi İranlı dostlarıma nakledeceğim, tepkileri benimkinden farklı olmayacaktır. Oradan çıkar çıkmaz Baharistan'a koştum. Fazıl'ı orada bulacağımı biliyordum. Onu uzaktan görünce seslendim. Fazıl, bir mucize daha. 13 Haziran günü İran parlamentosu eşi görülmedik bir oylamayla Morgan Schuster'e ülke maliyesini düzenlemesi için tam yetki verdi. Bundan sonra düzenli biçimde Bakanlar Konseyi'ne katılacaktı. Bu ara çarşıyı ve elçileri telaşlandıran bir başka olay oldu. Nereden kaynaklandığı belli olmayan ama tahmin etmesi de zor olmayan bir söylentiye göre Morgan Schuster bir acem tarikatındandı. Saçma görünebilir ama haberi yayanlar zehirlerini sulandırarak yalanlarına gerçek süsü vermeyi başardılar. Amerikalılar bir gün içinde halkın gözünde kuşkulu kişiler durumuna düştüler. Genel hazinedarla konuşma işini bir kez daha üstlendim. İlk karşılaşmamızdan sonra ilişkilerimiz iyileşmişti. O bana ben ona Morgan diyordum. Neyle suçlandığını anlattım. Senin adamların arasında Babilerin ya da Bahailerin olduğu söyleniyor. Bunu Fazıl da doğruladı. Bahailerin Amerika'da çok etkin bir şube açtıkları söyleniyor. Delegasyonundaki bütün Amerikalıların Bahai oldukları ve ülkenin maliyesini düzeltme bahanesiyle yandaş kazanmaya çalıştıkları sonucuna varılmış. Morgan bir süre düşündü. Önem taşıyan tek soruya cevap vereceğim. Hayır, ben buraya vaaz vermeye ya da mürit kazanmaya gelmedim. İran maliyesinin çok gerekli olan düzenleme işini yapmaya geldim. Hemen söyleyeyim, Bahai filan değilim. Bu tarikatların varlığını buraya gelmeden önce okuduğum Profesör Brown'un kitabından öğrendim. Yine de Babi ile Bahai arasındaki farkı bilmem. Hizmetçilere gelince ki bu evde 20 kişi kadardırlar, herkesin bildiği gibi onları işe ben almadım. Buraya gelmemden önce de buradaydılar. İşlerinden memnunum. Önemli olan da bu. Benimle çalışanları dinsel inançlarına ya da kravatlarının rengine göre değerlendirme gibi bir alışkanlığım yoktur. Davranışını anlıyorum. Benim ilkelerime de tıpatıp uyuyor. Ancak İran'dayız ve hassasiyet duydukları konular değişik olabiliyor. Yeni Maliye Bakanı ile görüştüm. Dedikoducuları susturmak için uşaklarını kovman gerektiğini düşünüyor. En azından aralarından birkaçını. Maliye Bakanı'nın bu konuda endişesi mi var? Sandığından da çok. Girişilen bütün işlerin tehlikeye düşmesinden korkuyor. Konuşmamızın sonucu hakkında kendisine hemen bilgi vermemi istiyor. Öyleyse seni alıkoymayayım. Ona hiçbir uşağa yol vermeyeceğimi ve işin burada biteceğini söyle. Ayağa kalktı, ısrar etmek zorunda kaldım. Bu yanıtın yeterli olacağını sanmıyorum Morgan. Öyle mi? Öyleyse şunu da ekle. Sayın Maliye Bakanı, bahçıvanımın dinini kontrol etmekten başka bir işiniz yoksa vaktinizi doldurmak üzere size önem taşıyan birkaç dosya gönderebilirim. Bakana sözlerinin sadece anlamını taşıdım ama sanırım Morgan ilk karşılaşmalarında onu düşündüklerini söylemiş olmalı. Bu bir sorun yaratmadı. Aksine herkes bir takım şeylerin açıkça söylenmesinden memnundu. Bir gün Şirin, Schuster geleli daha sağlıklı, daha temiz bir hava esiyor dedi. İçinden çıkılmaz durumların çözümü için yüzyılların geçmesi gerekeceği sanılır. Birden bir insan çıkar ve ölüme mahkum bir ağacın yeşerme mucizesi göstermesi gibi meyve vermeye başlar. O yabancı bana, ülkemin insanlarına inanmayı öğretti. Onlara yerli muamelesi yapmadı, küçüklükleri, bayağılıkları görmezlikten gelerek insanca davrandı. Biliyor musun, ailemdeki yaşlı kadınlar onun için dua ediyor. 1911 yılında bütün İran'ın varsa yoksa Amerikalı dediğini, bütün sorunlar arasında en sevileni ve en güçlüsü olduğunu söylersem hiç de abartmış olmam. Yapmak istediklerini gazetecilere açıkladığı, hatta dikenli konularda onların fikirlerini aldığı için gazetecilerin desteği büyüktü. Üstelik üstlendiği bu zor görevde başarı kazanmak üzereydi. Mali sistem tam çökeceği sırada, sadece hırsızlığı ve savurganlığı önleyerek bütçeyi dengelemesini bilmişti. O gelmeden önce prensler, bakanlar, üst düzey görevlileri pis ve buruşuk bir kağıdı hazineye göndererek kaç para istediklerini bildirirler. Oradaki memurlar da canlarını ya da görevlerini kaybetme korkusuyla her isteği yerine getirirlerdi. Morgan'la her şey bir günde değişti. Bir örnek vermek gerekirse 17 Haziran günü Schuster Bakanlar Kurulu'nda Tahran'daki birliklerin maaşlarını ödemek için 42 bin tuman istemiyle karşılaşmış Emir-i Azam yani Savaş Bakanı aksi halde ayaklanacaklar ve bunun da sorumluluğu genel hazinedara ait olacak diye atılmış. Schuster'den de şu yanıtı almış. Sayın Bakan 10 gün önce aynı miktarda bir para aldı. Onu ne yaptı? Gecikmiş borcu ödedim. Asker aileleri aç. Bütün subaylar borçlu. Durum ümitsiz. Sayın Bakan o paradan hiçbir şey kalmadığından emin mi? En ufak bir akçe bile. Schuster cebinden bir küçük kağıt çıkartmış, üzerindeki incecik yazıya bakmış ve sonra 10 gün önce hazineden alınan para bakanın özel uşaklarının adına yatırılmış. Tek bir kuruş harcanmamış. Elimde bankacının adı ve hesap numarası var. Emir Azam ayağa kalkmış, öfkeden her bir yanı titriyormuş. Meslektaşlarına kızgın bir bakış fırlatarak, "Şerefimle oynamak mı isteniyor?" diye sormuş. Kimse ses çıkarmayınca, "Böyle bir para adıma yatmışsa bunu bilen en son kişi olduğuma yemin ederim." demiş. Sonunda bankacıyı getirmişler. Bankacı gelir gelmez savaş bakanı ona doğru atılıp fısıldayarak birkaç sözcük söylemiş, sonra masum bir gülümsemeyle, "Bu kör olası bankacı talimatımı anlamamış. Birliklerin parasını ödememiş. Arada bir anlaşmazlık var." demiş. Olay zorlukla kapanmış. Ama o olaydan sonra hiçbir bakan hazineyi soymaya kalkışmadı. Bu durumdan hoşlanmayanlar vardı tabii ama susmaktan başka çareleri yoktu. Çünkü pek çok kişiyi, hatta bakanları bile memnun edecek birçok neden vardı. İran tarihinde ilk kez memurlar, askerler ve yurt dışındaki diplomatlar maaşlarını zamanında alıyorlardı. Uluslararası finans çevrelerinde Schuster mucizesine inanılmaya başlanmıştı. Nitekim Londra'daki Seligman kardeşler İran'a 4 milyon sterlin kredi açmayı kabul etmişlerdi. Bu tarz kredilerin yanı sıra istenilen aşağılayıcı ödünlere yer verilmiyordu. Ne gümrük gelirlerine el koymak ne ipotek etmek söz konusuydu. Ödeme gücü olan normal bir müşteriye verilen normal bir borçtu bu. Bu önemli bir adımdı. İran'a baş eğdirmek isteyenlerin gözünde ise tehlikeli bir adım. İngiliz hükümeti borcu blok etmek için müdahale etmişti. Çar ise daha sert yöntemlere başvurmaktaydı. Temmuz'da eski şahın iki kardeşiyle birlikte paralı askerlerden oluşan bir orduyla Tahran üzerine gelmekte olduğu haber alındı. Amacı iktidarı ele geçirmekti. Oysa Rus hükümetinin gözetiminde İran'a asla geri dönmeyeceği vaadiyle Odessa'da tutulmuyor muydu? St. Petersburg makamları kendilerine soruldukta şahın gözetimlerinden kaçtığını, sahte bir pasaportla yolculuk yaptığını, silahların üzerlerinde maden suyu yazılı kasalarda taşıdığını, bu kaçıştan sorumlu olmadıklarını söylüyorlardı. Böylece Odessa'daki ikametgahından ayrılıp Ukrayna ile İran arasındaki yüzlerce kilometrelik alanı kimseye görülmeden aşıp silahlarıyla birlikte bir Rus gemisine binip Hazar Denizi'ni geçerek İran topraklarına ayak basacak ve bundan ne Çar'ın ne hükümetinin ne ordusunun ne gizli polisi Okhana'nın haberi olmayacaktı. Ama tartışmanın ne gereği vardı? İran'ın hassas demokrasinin yıkılmasını önlemek gerekiyordu. Parlamento Schuster'den para istedi. Bu kez Amerikalı hiç tartışmadı. Tam tersine birkaç gün içinde ordunun en iyi silahlarla donatılması için elinden geleni yaptı. Hatta bir adım daha atarak komutanlığına Efraim Han'ın getirilmesini önerdi. Efraim Han parlak bir Ermeni subayıydı ve 3 ay içinde eski şahı ezip sınırın öte yanına püskürtecekti. Bütün dünya buna inanmıyordu. İran gerçekten modern bir ülke mi olmuştu? Buna benzer ayaklanmalar eskiden yıllar boyu sürerdi. Gözlemcilerin çoğu için bunun tek bir yanıtı vardı, o da Schuster'di. O artık sadece genel hazinedar değildi. Parlamentonun eski şahı yasa dışı ilan etmesini öneren de o oldu. Tıpkı Amerikan kovboy filmlerinde aranıyor dercesine şahı ve kardeşlerini yakalayana para vaadinde bulunuldu. Çar istifini bozmadı. İran'daki emellerinin Schuster orada oldukça gerçekleşmeyeceğini anlamıştı. Onun gitmesi gerekiyordu. Bir olay yaratmak gerekiyordu, büyük bir olay. Bu görevi yüklenen eski Tebriz konsolosu, şimdiki Tahran başkonsolosu Pokitanov oldu. Görev sözcüğü belki de çok basit kaçacak. Çünkü son derece büyük bir beceriyle düzenlenen bir komplodan söz etmek daha doğru olacak. Parlamento, eski şahın ve iki kardeşinin mallarına el koymaya karar vermişti. Bu işi genel hazineden sıfatıyla yerine getirecek olan Schuster, işi son derece yasal ölçüler içinde yapmak istedi. Malların önemlicek kısmı Atabek Sarayı'nın az ötesinde Saltanat Işığı adını taşıyan saraydaydı. Amerikalı oraya bir jandarma timi eşliğinde ellerinde yasal emirler bulunan bazı sivil görevlileri gönderdi. Bunlar Rus konsolosluğunun gönderdiği kazaklarla burun buruna geldiler. Jandarmaların saraya girmesini engelliyor, çekilmezlerse hükümete başvuracaklarını söylüyorlardı. Olan biten hakkında haber aldığı vakit Schuster, yardımcılarından birini Rus elçiliğine gönderdi. Pokitanov gelen adamı tehdit etti. Saltanat ışığı sarayının sahibi prensin annesi Çara ve Çariçe'ye bir mektup yazarak korunmasını istemiş, onlar da bu işi üstlenmişlerdi. Amerikalı duyduklarına inanamadı. Yabancıların dokunulmazlığı olmasını, bir İranlı bakanı öldüren katillerin Çar'ın uyruğundadır diye yargılanmamasını anlıyordu. Bu değiştirilmesi zor bir kuraldı. Ama İranlıların bir gün içinde mülklerini yabancı bir hükümdarın koruyucularına bırakarak kendi ülkelerinin yasalarına karşı gelmeleri işte bu duyulmuş şey değildi. Schuster bunu kabul etmek istemedi. Jandarmalara sarayı kuvvete başvurmadan ama kararlılıkla teslim almaları emrini verdi. Bu kez Pokitanov ses çıkarmadı. Yangını başlatmıştı. Görevini tamamlamıştı. Tepki gecikmedi. St. Petersburg'da bir hükümet bildirisi yayınlandı. Meydana gelen olayın Rusya'ya saldırı, Çar'a ve Çariçe'ye hakaret sayılacağı öne sürüyor ve Tahran hükümetinin resmen özür dilemesini istiyordu. Paniğe kapılan başbakan İngilizlere danıştı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, Çar'ın şakası olmadığını, Bakü'ye birlik çıkarttığını, İran'ı işgal etmeye hazırlandığını ve ultimatomu kabul etmenin akıllıca bir iş olacağını bildirdi. 24 Kasım 1911'de İran Dışişleri Bakanı içi kan ağlayarak Rus elçiliğine gitti, elçinin elini sıktı ve şunları söyledi. Ekselans, hükümetim beni, hükümetinizin konsolosluk mensuplarının uğradığı hakaret nedeniyle özür dilemekle görevlendirdi. Ona uzanan eli sıkarken Çar'ın temsilcisi de şu yanıtı verdi. Özrünüz birinci ultimatumunuza bir yanıt olarak kabul edilmiştir. Ancak şu anda St. Petersburg'da ikinci bir ultimatum hazırlandığını haber vermek durumundayım. Bana ulaştırıldığında içeriğini öğrenmiş olacaksınız. Bu sözlerin ardı hemen geldi. 5 gün sonra 29 Kasım öğle vakti Rus elçisi Dışişleri Bakanı'na yeni ultimatumu verdi ve ayrıca Londra'nın da onayı olduğunu bildirdi. Madde 1. Morgan Schuster gitmelidir. Madde 2. Rus ve İngiliz elçiliklerinin onayı olmaksızın bundan böyle yabancı uzman istihdam edilmeyecektir. Parlamentoda 76 milletvekili bekliyordu. Bazıları sarıklı, bazıları fesli veya takkeliydi. Adem oğullarından en aşırıcı olanları Avrupa usulü giyinmişlerdi. Saat 11'de başbakan bir dar ağacına çıkar gibi kürsüye çıktı. Londra'nın da onayını almış, ultimatumu kısık bir sesle okuduktan sonra hükümetinin kararını bildirdi. Direnmeyecekler, ultimatumu kabul edecekler, Amerikalıyı geri göndereceklerdi. Yani bir kelimeyle eskiden olduğu gibi devletlerin çizmeleri altında ezilmektense vesayetleri altında